Ayrım 6.
Ne olur, yani birinin içine girmeden sevişsen diyorum. Bunu dedikten sonra yüzüm öyle bir kızarıyor ki bu kadar utandığımı görecek diye iki katı daha utanıp bir o kadar da kızarıyorum. Erkeklik böyle bir şey işte diyor kendinden emin bir sesle. Bense erkekliğin böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. İç içe olup sevişmek daha zevkliyse bu neden sadece erkekler için geçerli olsun? Eğer iç içe girip sevişmek evlenmeden önce kızlara yasaklandıysa erkeklere neden yasaklanmıyor? Kızlara yasaklanmış olan bir şeyi erkekler kiminle yapacaklar? Madem bu bize yasak, onlar neden sabredemiyorlar da biz böyle sabırlı olabiliyoruz? Sevişmenin ana kuralı boşanmaksa o neden bununla tatmin olamıyor? Bunları düşündükçe yeşil gözlü salağa kinleniyorum. Kiminle yapacaksın peki diyorum. Erkekler için her şey düşünülmüştür diyor. İçimden ağlamak geliyor. Bu ne biçim bir şey? Nasıl davranacağımı bilememem doğal da ne düşüneceğimi, neye inanacağımı da bilemiyorum. Madem ki benimle yatamıyor, öyleyse gitmeli, istediği kişiyle yatmalı diye mi düşünmeliyim acaba? Yoksa sen ne yaparsan ben de yaparım mı demeliyim? Yo, bu biraz komik olur çünkü o zaten ben yapamadığım için böyle bir arayış içinde. Ama hayır, asla böyle bir şeye razı olamam diyebilirim değil mi? Ne alt edersen et diyerek arkamı dönüp koşarak uzaklaşıyorum yanından. Sinirden gözlerimden yaşlar akıyor. Beni birkaç kez arıyor. Telefona çıkmıyorum. Evin önünden geçerken camda olduğum halde el sallamıyorum. Nasıl olsa o bir suçlu. Beni durmadan arayacak. Sinirim geçince de çıkacağım diye düşünüyorum. Bir hafta sonra, cumartesi günü sinemada onu yanında uzun saçlı bir kızla görüyorum. Kız benden birkaç yaş daha büyük olabilir. Yani 19 yaşında gibi. Acaba istediğini bu kızla yapıyor mu diye çok merak ediyorum. Artık onunla tekrar birlikte olmamıza imkan yok. Bense bir daha böylesi bir yakışıklıyı bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Onun için içim kan ağlıyor. Demek ki sadece yakışıklı olmak yetmiyor. Biraz da karakter lazımmış diyorum. Peki ama bir erkekte karakterin olup olmadığı nasıl anlaşılır acaba? Belki annem bunu bilebilirdi ama onunla da bunlar konuşulmuyor ki. O kadar üzgün, o kadar yalnızım ki sanki artık hayatın sonu geldi. Böylesine beceriksiz bir salak erkeği bile elinden kaçırmış, gururu incinmiş, bundan böyle bu kadar aşık olacağı birisine rastlamayacağına emin, yapayalnız, mutsuz bir kızım artık ben. Önümde yaşanacak bunca yıl varken nasıl katlanacağım bu yeni durumuma? Nil neden mutsuz? Nil şu sıralarda yine biraz zayıfladı. Her ne kadar annesinin giysilerini giyemiyorsa da eskiden içine bile giremediği blue jeanlerini sığabiliyor artık. Son 2 yıl içinde kaç kez şişmanlayıp zayıfladığını anımsamıyor bile. Kaç kez bu yüzden üzüntüden mahvolup krizlere girdiğini de. Ve Nil büyük bir olasılıkla sadece şişman bir kız olması nedeniyle son 2 yıl içinde kaç kez terk edildiğini de anımsamıyor. Nil kimi gün 70 yaşındaki bir kadın gibi kalender ve kaderine razı, kimi gün 10 yaşındaki bir çocuk gibi şımarık, inatçı. Nil mutluluk, mutsuzluk diye bir kavram olduğuna inanmıyor. Güldüğümüz zaman mutluyuz, gülmediğimiz zaman mutsuzuz diyor. Güldüğümüz anlarsa gülmediklerimize oranla çok daha az olduğundan demek ki mutluluk diye bir şey yok. Ağladığımız zamanlardan hiç hoşlanmıyor. Nil'e göre o an yaşam duruyor. Buysa mutsuzluk ötesi bir şey. Nil bu konuda aynı annesi gibi düşünüyor. Yaşam öyle her şeye uzun uzun üzülecek kadar uzun değil. Üzgün geçirdiğimiz her saniye büyük bir kayıp. Bu kayba değecek şeyler sınırlıdır. Gerçekten üzülecek şeylere üzülelim ama gerisine hayır. Birkaç saatten çok sürmemeli üzüntümüz. Nil'in annesine göre gerçekten üzülecek tek şey ölüm. Ama annesi de bu ilkelerine pek bağlı kalamıyor. Örneğin aşk acısını pek öyle 3 saatte geçiştiremiyor. Nil bu konuda annesinin önüne geçmeyi, aşk acılarını da 3 saatte geçiştirebilmeyi planlıyor. Üstelik annesi hiç kimse tarafından terk edilmedi. Buna karşın acı çekiyor. Yani sevdiği adam bir gün aramasa annesi üzüntüden ölüyor. Nil ise hep terk edildi ve aşk acılarını uzun uzun sürdürmek niyetinde değil. Acı çekmek niyetinde bile değil. Bu konuda çok başarılı olma kararında. annem kadar başarılı, annem kadar bakımlı ve güzel, annem kadar seksi, annem kadar neşeli, esprili olmak zorunda değilim. Ben benim. Ben benim. Beni böyle sevsinler diye kendi kendine telkinlerde bulunuyor. Ama bu telkin seanslarının çoğunun sonu büyük bir ağlama kriziyle bitiyor. Sağır çocuk birdenbire ortadan kaybolduğunda az gözyaşı dökmedi. Annesi sağır çocuk öldüğü için ortadan kaybolduğunu düşünüp üzülen kızı için öyle bir dedektiflik yapıyor ki sağır çocuğun ölmediğini, evlendiği için ortadan kaybolduğunu buluyor. Üzülme artık kızım, o ölmemiş ama evlenmiş diyor. Nil bunu duyunca ölmesi fikrinden bin kat daha fazla üzülüyor. Keşke ölseydi de beni terk etmeseydi diyor. Annesinin bu kez moruk kadınlar gibi davrandığını, bir genç kızın başına gelebilecek en acı olayın terk edilmek olduğunu unuttuğunu düşünüyor. Bütün kadınlar böyledir. Ortadan kaybolan sevgililerini merak ederken, ölmesin, başına bir kaza gelmesin de isterse başka kadınla beraber olsun diye düşünürler. Ama bir başka kadınla beraber olduklarını öğrendiklerinde ise ölmelerini tercih edecekleri kesindir. Sevilmek, karşılık görmek, ilgilenilmek, yaşamak kadar önemlidir kadınlar için. Söyledikleri en basit, en sıradan, en anlamsız sözcük bile kadınların içinde büyür, büyür, olağanüstü anlamlar kazanır. Söyledikleri en basit, en sıradan, en amaçsız bir tatlı sözcük, o kadının o erkeğe bir kat daha aşık olmasını sağlayabilir. Erkekler bunu bir türlü hissedemezler. Bu da kadınlar için bir avantajdır aslında. Eğer erkekler kadınların bu yanını anlayabilselerdi, ilgileniyormuş, seviyormuş, aldatmıyormuş gibi yaparak, inanmaya hazır kadınları parmaklarında oynatabilirlerdi yalanlarıyla. Kimileri bunu yapıyor zaten. Birazdan Nil'in üniversite kursunda tanıştığı arkadaşı Gökçe ile abi Gökhan gelecek. Tiyatroya gidecekler. Nil en dar blue jean'ini giyiyor. Üzerine de kısacık bir bluz. Pek hoşuna gitmiyor. Aynada gördüğü manzara ne kadar zayıflasa pek bir işe yaramıyor. Yine de tombul bir kız işte. Benim yeni bluzumu giy istersen. Arkadaşının abisiyle bir numara mı var aranda diye soruyor kapıdan annesi başını uzatarak. Hayır. Ama çok hoş, hoş bir çocuk anne diyor Nil. O zaman benim bluzumu giy. Kırmızı çok yakışıyor sana diyor annesi de. Kapı çalındığında annesi makyaj yapmakla meşgul. O da bir süre sonra çıkacak. Nil kapıyı açtığında Gökçe ile Gökhan'ı karşısında gördüğünde ne kadar yalnız bir kız olduğunu düşünüp üzülüveriyor. Aslında hiçbir zaman bir kardeşe gereksinim duymadı ama böyle bir abisi olsun isterdi. Şimdi onun da Gökhan gibi yakışıklı bir abisi olsa onunla gezse fena mı olurdu? Nil koşarak yukarıya çıkıyor. Heyecanla annesine soruyor. Anne ne olur çay yerine viski ikram edebilir miyim? Kızım delirdin mi sen? Küçücük çocuklar gündüz vakti viski içer miymiş? Anne küçücük çocuk değiller. Gökhan 27 yaşında. Annesi gülüyor. Pek de büyükmüş. Tamam istiyorsan ver ama çok su kat içine diyor. Anne aşağı indiğinde Nil arkadaşlarını tanıştırıyor. Gökçe'yi tanıyorsun anneciğim. Bu da abisi Gökhan. Memnun oldum. Lütfen rahatsız olmayın oturun diyor annesi ve gidip bir viski de o alıyor. Bugün neşesi üzerinde yine. Tiyatro saati gelip de evden çıkacakları ana kadar konuşuyor, gülüyor, güldürüyor. Keşke tiyatro yerine sinemaya gitseydiniz. Ben de gelirdim sizinle diyor. Gökhan sevinçle atılıyor. Vazgeçelim tiyatrodan, siz de gelin sinemaya gidelim diyor. Nil huysuzlanıyor. Hayır olur mu öyle şey? Bir daha nereden bulacağız? Buna bilet diye söyleniyor. Annesi ise neşeyle. Bir başka sefere de beni sinemaya götürürsünüz diyor. Kapıda annesi hepsini öpüyor. Gökhan dışarıya çıktığında vurgun yemiş gibi derin bir soluk alıyor. Ne kadar hoş bir kadın bu. Annen kaç yaşında Nil? Diye soruyor. Annem... 40 filan diyor Nil. Oysa annesi 38'ine daha yeni bastı. Nil ağladı ağlayacak. Üstelik neredeyse mutluluk, mutsuzluk diye bir şeyler olduğunu da kabul edecek. Düşüncelerini mutsuzluk var mıdır üzerine değil de insan ne zaman mutlu, ne zaman mutsuz olur ve neden bu böyledir üzerine yoğunlaştıracak. Niçin yarım saat önce çok mutluydu da şimdi böylesine mutsuz? Nilüfer yeniden ağlayabildi. Nilüfer isteksizce yerinden kalktı. Okuduğu kitabı açık ve ters bir şekilde yatağın üzerine bıraktı. Aşağı katta olduğu halde neden annesinin kapıyı açmadığını merak etti. Odanın önünden geçerken annesinin tığları kucağında başını koltuğun arkasına yaslamış uyukladığını gördü. Derin bir of çekti. Kapıyı açtı. Karşısında o adam duruyordu. Bugüne kadar gördüğüm en güzel kız sizsiniz. İşte o adam karşısında duruyordu. Ne yapabilirdi ki Nülüfer? Baka kaldı. Sadece baka kaldı. Öyle uzun, öyle uzun bakmıştı ki Nülüfer, halası, kızım çekil de içeriye giriverelim dediğinde ancak yerinden kıpırdayabildi. Başınız sağ olsun dedi o adam. Halası hızlı adımlarla oturma odasına gitti, anneyi uyandırdı. Nilüfer'le o adam misafir odasına doğru yürüdüler. Çok üzüldüm dedi o adam. Nilüfer misafir odasının kapısını açarken o bozulmuş gözyaşı mekanizması aniden çalışmaya başladı. Öyle bir hızla çalışıyordu ki Nilüfer'in gözyaşları hiç durmamacasına akıyor. Bunun sonunda bütün evi sular seller basacakmış gibi görünüyordu. Nilüfer elleriyle yüzünü silmeye çalışıyor, sildikçe silemiyor, sildikçe gözyaşları artıyordu. Genç adam elini omzuna koydu genç kızım. Lütfen yapmayın, ne olur yapmayın dedi. Nilüfer başını kaldırdı, gözlerini adamın gözlerinin içine dikti. Ne heyecanı, ne utanması, ne beklediği anı yaşamanın getirdiği mutluluk, ne kalbinin çarpıntıları kalmıştı içinde. Biz artık ağlamaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Biz hepimiz sadece ağlıyoruz dedi. Bu sözler, senin gelişinin bile artık benim için hiç önemi yok. Okula bile gidemiyorum ben. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey gerçek değil. Sonunda sen de benim için böylesi bir acı olacaksan sen de yoksun demekti ve Nilüfer o adama acıyla, acıyı görmüş gibi bakıyordu. Nilüfer korkuyordu. Nilüfer bir an önce cennete gidemeyeceğine göre yorganı başına kadar çekmek, bir daha odasından hiç çıkmamak ve acıyı hiç görmemek istiyordu. Halası ve annesi girdiler içeriye. İşte bizim sevgili Ali'miz dedi halası. Ali annenin önünde saygıyla eğildi ve elini öptü. Hadi kahve yap kızım bize. İçersiniz değil mi evladım dedi annesi. Nilüfer mutfağa gitti. Mutfak penceresi açıktı. İçeriye nefis bir bahar havası doluyordu. Dışarıda kuşlar cıvıldaşıyordu. Nilgün'ün mekanizmaları kilitlendi. Cumartesi günü öğleden sonra Deniz'in ısrarlarına dayanamıyorum. Sevgili Deniz'cim, eve gelip ne giyeceğimi seçiyor, saçlarımı bile o yapıyor. Öylesine bitkinim. Yeni açılan diskoya gidiyoruz. Deniz'in kenarında koskocaman bir yer. İçerisi kapkaranlık. Gündüz olmasına rağmen sanki geceyi yaşıyormuşuz gibi. Kim bilir buraları gece çıkamayan kızlar düşünülerek özel olarak yapılmıştır belki de. Beraber geldiğimiz çocuklar içerideki gruplarla birleşiyorlar. Birdenbire büyük bir kalabalığa dönüşüyoruz. Cinfisimi içerken hep yeşil gözlümü, o salağı, o beceriksizi, o aptalı düşünüyorum. Gördüğüm her yakışıklıyı ona benzetiyorum. Ama şu pistte kızla sarmaş dolaş dans eden de o zaten. Gidip kıçına okkalı bir tekme indirsem, gizlice çelme takıp düşürsem, nerede? Değil bunları yapabilmek, ayağa kalkacak halim yok. Deniz elimdeki bardağı alıp, kaçıncıyı içiyorsun sen diyor. Sekizinciyi Deniz'cim diyorum. Ama aslında dördüncü. Başım dönüyor. Sanki baktığım şeyler de dönüyor. Birisi beni dansa kaldırıyor. Adeta kucaklayarak uçururcasına piste götürüyor. Boynuna sarılıyorum. Bunu yapmazsam yere düşebilirim. Adam sıkıca sarılmış. Elini sırtımda gezdiriyor. Saçlarımı okşuyor. Ağzını kulağıma yapıştırmış. Ne güzel saçlarım var diye fısıldıyor. Popoma bir şeyler dokunuyor. Acaba pist çok kalabalık. Bir başkasına mı sürtünüyorum derken bunun adamın eli olduğunu anlıyorum. Adam kıçımı okşuyor. Ancak ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. Boynuna asıldığım adamı bıraktığım anda belli ki yerdeyim. Yeşil gözlümün yeni bir sevgili bulduğumu sanması da iyi olur. Acaba nasıl biri bu? Yakışıklı mı? Öyle sımsıkı sarılıyor ki neredeyse yeşil gözlümle ağacın altındaki gibi durumumuz. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Kollarımı boynundan çözemiyorum ama geri çekilmeye çalışarak lütfen oturalım artık diyorum. Hoşnutsuzluğumu anlayacak ve oturacağız sanıyorum. Adam beni bırakacağını sanki iyice kuduruyor. Daha bir sıkı sarılarak, oturmayalım, dur biraz daha, dur diye soluyarak boynumu öpmeye başlıyor. Bir eli ise mememin üzerinde. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İşte bir genç kızın mahvoluşu böyle başlıyormuş demek. Demek anneler, babalar kızlarını diskolara yollamamakta haklılarmış. Demek iyi kızların karşısına kötü adamlar çıkabiliyor, kızlar akıllı bile olsa onlar kötü emellerini gerçekleştirebiliyorlarmış. Eğer buradan sağ salim kurtulursam bir daha asla hiçbir diskoya gitmeyeceğim. Yani en azından bu diskoya bir daha gelmeyeceğim. Belki de gideceğim ama içki içmeyeceğim. Daha doğrusu 4 bardak cinfisi bu kadar hızlı içmeyeceğim. Her neyse, bir daha bu duruma düşmeyeceğim. Yeter ki şuradan kurtulabileyim. Başım öyle bir dönüyor ki gözlerimi açamıyorum. Müziği bile algılayamıyorum. Her şey uğulduyor. Uyan, uyan diyorum kendi kendime. Nerede olduğumun, ne yaptığımın farkındayım ama hiçbir şey yapamıyorum. Yani durumu değiştiremiyorum. Tüm mekanizmalarım kilitlenmiş gibi. Şu anda herkes bana her şeyi yapabilir. Çok acıklı bir durumdayım. Zamanı durdurup geri alabilsem, şu alelacele içtiğim cinfisler yerine bir tane limonata içebilsem, şu mememi mıncıklayan öküz herifi var gücümle itip orasına bir tekme, çenesine bir yumruk çakabilsem. Başımı adamın omzuna koyuyorum. Aklımda uyumaktan başka bir şey yok. O saçlarımı öpmeye başlıyor. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yapıyorsun yahu, bırak kızı. Görmüyor musun, sarhoş diyor, bir ses geliyor kulağıma. Bir el beni adamdan koparıyor, kollarımın altına kolunu geçiriyor, benim kolumu kendi boynunun üzerinden aşırıyor, uçarcasına terastan aşağı iniyoruz, kendimi deniz kenarında buluyorum. Serin hava ürpertiyor, adama sokuluyorum, boynuna sarılıyorum, hafifçe itiyor beni. Gel, yüzünü yıkayalım diyor, elini denize daldırıp suları yüzüme sürüyor. Bir derdin mi var, ne diye içtin ki bu kadar diyor. Yüzüme çarpan soğuk su ve serin hava beni biraz ayıltıyor. Henüz gözlerimi tam olarak açamıyorum ama başımı şöyle bir geri çekip kısılmış gözlerimle adamı görmeye çalışıyorum. Yaşlı bir genç adam diyorum kendi kendime. Kırmızı bir de kravat takmış. Beyaz atlı prensim, canım diyorum boynuna sarılarak. Oysa beni yine hafifçe itiyor. Dilerim ayık olduğun bir gün karşılaşırız diyor. Nil'in yaşıyla başı dertte. Nil telefonu açıp da Gökhan'ın alosunu duyduğunda çok seviniyor. Merhaba Gökhan, nasılsın diyor. Gökhan şaşırmış bir sesle. Aa Nil, sen misin diye soruyor. Nil daha da çok şaşırarak. Evet benim. Kim arıyordun ki diye soruyor. Gökhan kekeliyor. Hiç, öylesine çevirmiştim de annene bir şey soracaktım diyor. Öyle mi? Ne soracaktın? Bana söyle, ben ona sorarım diyor Nil. Aman yahu, önemli değil, ben yine ararım. Sen nasılsın bakayım bebek diyor Gökhan doğal olmaya çalışarak. Ben iyiyim bebek diyor Nil de sert bir sesle. Görüşürüz, hoşça kal diyerek sertçe kapatıyor telefonu. Annemi arıyor, annemi arıyor, annemi arıyor diye tepiniyor bir süre. Nil gerçekten bir süre tepiniyor. Öylesine kızgın ki, sakin ol, sakin ol diyor kendisine. Ne olabilir, neden annemi arıyor, neden benimle konuşmadı bile? Hep beraber sinemaya gittikleri günü anımsıyor. Evet, Gökhan annesinin yanından ayrılmamıştı. Sonra gittikleri barda bile durmadan annesiyle Gökhan konuşmuşlardı. Evet, evet, annesi bütün o cilveli halini takınmıştı. O böyle cilveli olduğunda ona dayanılamazdı. Nil'in hiç stili değildi erkeklere böyle davranmak ama erkekler de bu tür kadınları seviyorlardı işte. Ne yapıyordu annesi? Ah, ne yapmıyordu ki? Bir kere dokunuyordu beğendi erkeklere. Ellerine, kollarına, omuzlarına, sırtlarına, hatta bazen yüzlerine dokunuyordu. Dokunurken de tatlı tatlı bakıyordu ta gözlerinin içine. Annesinin Nil'de hiç olmayan bir başka yönü de neşesiydi. Nasıl da bıcır bıcır konuşup herkesi güldürüyordu. İnsanlar onun karşısında hipnotize olmuş gibiydiler. Ama işin tuhafı, annesi böyle bir olduğunu hiç de bilmiyordu. Annesi her zaman sıkıcı ve suratsız, sıradan bir kadın olduğunu düşünür, bundan yakınır dururdu. her zaman çevresindeki başka kadınları beğenir, neden onlar gibi hoş olamıyorum diye üzülürdü. Üstelik annesi o şahane gözlerine ve olağanüstü renkteki saçlarına karşın kendini güzel de bulmazdı. Bir gün bile güzelliğini gündeme getirmemiş ve güzelliğiyle böbürlenmemişti. İnsanlar ona biraz uzun süre iltifat ederlerse utanır, sıkılır, biraz da yüzü kızarırdı. Neil farkında olmadan annesinin başarısının sırrını bulmuştu. Annesi böyle bir kadındı ve hiç numara yapmıyordu. Günün modası olan "kendin gibi ol" sözü annesi için söylenmişti sanki. Yumuşacık, kıvrak, sade ve sakin, içinden geldiği gibi yaşayan ve öyle davranan bir kadındı. Şimdi de Gökhan ona kapılmıştı işte. Acaba gerçekten bir şey sormak için aramış olamaz mıydı? Yo yo, Gökhan annesine kesin aşık olmuştu. Nil bundan emindi. Emindi. Nil'in kızgınlığı geçiyordu. Gökhan annesine kapıldığı için annesini suçlayamaz, ona sitem edemezdi. Ama sonunda filmlerde olan şey onların da başına gelmişti. Demek ki filmlerde olanlar abartılı olaylar değildi. Nil 18, Gökhan 27, annesi 38 yaşındaydı. Nil Gökhan'dan hoşlanıyordu. Gökhan da Nil'in annesinden. Nil'in annesi de Gökhan'dan. Nil'le Gökhan arasında 9, annesiyle Gökhan arasında 11 yaş fark vardı. Gökhan Nil için fazla yaşlıydı ama annesi için fazla genç değildi. 11 yaş farka rağmen her konuda annesinden daha çok keyif alacağı kesindi. Nil öyle bir zorluyordu ki kendisini, olgun olmak, doğru düşünmek için başı çatlayacak gibi aramaya başlamıştı. Elbette annem Gökhan'la çıkabilir diye düşünmeye başladı. Zaten ben de ondan hoşlanmıyorum. Arkadaşımın abisi ve benden çok büyük. Her zaman bana küçük bir kız gibi davrandı. Annemle beraber olabilir o. Bir kadın kendinden genç bir erkekle neden birlikte olmasın? Toplumun saçma sapan kuralları neden insanları böylesine etkilesin? Yine de annesi, Gökhan'ın birlikte olması, el ele sinemaya gitmesi, sarmaş dolaş dans etmesi, sevişmesi garibine gidiyordu. Bu sahneler aklına düştüğünde büyük bir kızgınlık kaplıyordu benliğini. O onun annesiydi, kocaman kadındı. Çok tuhaf değil miydi kızının arkadaşlarıyla beraber olması? Bu duyulursa nasıl bakardı Nil arkadaşlarının yüzüne? Kendisi Nil'e yüzlerce kural koyarken iyi miydi? Bunların da çoğu insanların uydurduğu saçma sapan şeylerdi. Annesi neden toplum kurallarına uymuyordu? Onun ayrıcalığı mı vardı?